Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1 Yuhanna mektubunun 5. bölümündeyiz. Bu programımızda 5. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlere bakacağız. 5. bölümün konusuna Tanrı yaşamdır demiştik. Bu küçük ve harika kitabın son ana bölümüdür bu. İlkin Tanrı'nın ışık olduğunu, sonra da sevgi olduğunu gördük. Şimdi ise Tanrı'nın yaşam olduğunu görüyoruz 5. bölümde. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı'dan doğmuştur diyor 1 Yuhanna 5. bölüm 1. ayette. Babayı seven herkes babanın çocuğunu da sever. İman yolu ile Tanrı'dan doğmuş olmak doğaldır. Çünkü Tanrı yaşamdır. Ruhsal yaşam olacaksa değerli dinleyicilerimiz, bu da Tanrı'dan doğmakla mümkündür ancak. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes derken de yine yaşam başkanından, yaşam reisinden söz edilir. Çünkü İsa, ben yaşamım dedi. 1. Yuhanna mektubu, özellikle bunu vurgulamak istiyorum, Yuhanna'nın açıkladığı ve kurtuluş güvencesine sahip olduğumuzu kanıtlayan gerçeklerle doludur. 2. bölümde görmüştük, onun doğru olduğunu bilirseniz, doğruluk yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz diye yazmıştı elçi Yuhanna. Tanrı'nın çocuğu yaşamda doğru olanı yapacaktır. Bu, doğru olanın ara sıra yapılan, alışılmamış bir şey olduğu anlamına gelmez. Doğruluk yapmak, yaşamımızın normal akışı içerisinde olmalıdır. Mektubun 3. bölümünde şöyle okumuştuk. Tanrı'dan doğan kişi günah işlemez. Çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır, günah işleyemez. Çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi burada günahsızlık söz konusu olmuyor. Tanrı'nın çocuğu günaha düşebilir. Ama günah içerisinde yaşamaz. Mektubun 4. bölümünde ise Yuhanna şöyle demiştir. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'yı bilendir. Bu demek oluyor ki Tanrı'nın çocuğu diğer insanları da sever. Diğer bir gerçeği de mektubun bu 5. bölümünde 4. ayette okuyabiliyoruz. Tanrı'dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yenge ise imanımızdır. Yuhanna, sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın çocuğu dünyayı yener diyor. Yine bu son bölümün 18. ayetinde bir başka gerçekle karşılaşıyoruz. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz diyor. Tanrı'nın oğlu onu esirger ve kötü olan ona dokunmaz. Yani Tanrı'nın çocuğu kendini şeytandan uzak tutar. Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi şuradan anlarız. Tanrı'yı sevmekle ve onun buyruklarını tutmakla. Çünkü Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını tutmaktır. Hem onun buyrukları zor değildir. Onun buyrukları güç değildir. Bu Tanrı buyruklarını tutmanın zor olduğu değil, tuttuklarında yük oluşturmayacakları anlamına gelmektedir. Haberci Yuhanna, Tanrı'nın çocuğunun Tanrı'nın buyruklarını tutmayı isteyeceğini söylüyor. Eğer Rab İsa'yı ve göksel babanızı severseniz, diğer imanlıları da seversiniz. Elçi Yuhanna, 1 Yuhanna 5. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Tanrı'dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yenge ise imanımızdır. Mesih imanlısının yaşamında yenge ya da zafer sözcüğünü sık sık duyduğumuzdan, bunun değerli dostum yeni antlaşmada bu kadar seyrek görülmesi acayip gelebilir. Nedir dünyaya üstün gelen ya da nedir dünyayı yenen? Bu imanımızdır. Bizi kurtaran ve koruyan imandır. İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olduk ve çevremizdeki dünyayı yenebilmemizin tek yolu da budur. Yani iman. Yuhanna'nın daha önce de sözünü ettiği bir düşmanımız vardır. Dünyayı sevmeyin. Dünya ile ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur. 1 Yuhanna 2 ayet 15. Bunu böyle yazmıştı Yuhanna. Dünyayı sevmeyin derken neyi kasteder? Bu noktayı vurgulayarak tekrar ve tekrar açıklamalıyım ki dünyada doğal benliğe yani şeytana ait olan şeyler bulunur. Birisi şöyle demişti. İmanlılar dünyaya ait olurlarsa o zaman dünya gereğinden daha fazla olurdu. Yani bizim dünya sisteminde, dünya görüş açısında, dünya eylemlerinde hiçbir payımız yoktur. dünyaya ait değiliz ve dünyada bulunan imanlılar olarak ona ait olmamamız gerekiyor. Dünya bizi kolayca tuzağa düşürüp tutsak edebilir. Eski antlaşmada bize yardımcı olabilecek bir benzetme vardır. Bu, Yeşu ve İsrail halkının vaat edilen ülkeye girmelerinin öyküsüdür. İlkin şunu söylemeliyim. Vaat edilen ülke cennetin bir benzeri değildir. Kenan diyarı diye bilinen vaat edilen ülkenin cennet gibi olduğunu anlatan şarkılar vardır ama bunlar Tanrı'nın sözünde öğretilenler ile uyum içerisinde değildir. Aslında Kenan diyarı imanlının burada yaşaması gerektiğini söyleyen bir durumu temsil eder. Dışarıda ruhsal bir çölde yaşayabiliriz ve zaten böyle yaşayan birçok imanlı da vardır. Onlar hayatlarından hoşlandıklarını söyleseler de çölde zevk alacak bir şey yoktur. Yani burada bir kıyaslama yapıyoruz. İsrail halkı fiziksel açıdan çölde dolaştığı gibi bazı imanlılar da ruhsal çöllerde dolaşır olabiliyorlar. Çölden geçiş bazen gerekir ama kolay değildir. Çölde bereket yoktur ancak dayanma ve imanın uygulanması vardır. Ruhsal bereketleri aldığımız yer Kenan diyarıdır. Yeşu ülkeye girdiğinde oranın insanları hemen teslim oluvermediler. Kenan diyarı imanlı hayatını temsil ettiğine göre bu durumu kendi yaşantımıza uydurabiliriz. Ruhsal açıdan Rab bize de bir ülke vaat etti. Rab ise de bize miras olarak verilen çok bereketler vardır. Bugün herhangi birimiz bizim olan ruhsal bereketlerden zevk almak istediğimizde bizim zafer kazanmamızı hiç istemeyen düşmana karşı mücadele etmemiz gerekir. Yeşu vaat edilen yere geldiğinde önünde 3 düşman vardı. Onları alt edene dek ülkeyi alamayacaktı. İlk düşman Eriha kentiydi ve bu şehir dünyayı temsil eder. Yeşu'nun ilk saldırdığı yer burasıydı. Yapmayı tasarladığı neydi? Bölgeyi ikiye bölüp birer birer ele geçirmekti. İkinci düşman Ay bölgesiydi ki bu da doğal benliği simgeler. Yeşu orayı almanın kolay olacağını sanmıştı. Eriha'dan sonra önden bir araştırma birliği yolladı. Ancak yine orada önemli bir yenilgiye uğradı. Bu durumu bir simge olarak kullanacak olursak diyebiliriz ki birçok imanlı dünyayı yenebilse de kendi benliklerine yenilirler. Başka deyişle birçok imanlı dünyasal şeylerle ilgilenmediği halde örneğin kiliseye gidip dedikodu yaparak bedenin işlerine katılıyor olabilir. Yine simgesel şekilde Eriha kentinin çevresinde borazan çalabilir ama Ay kenti çevresindeyken bunu yapamazlar. Son olarak da şeytanı simgeleyen Gibeonlu adamlar vardı. Kurnazca davranıp Yeşu'yu aldattılar. Şeytan başlangıçtan beri yalancıdır. Şimdi Eriha olayı konusunda 4. ayete tekrar bakalım. Şöyle yazdı Yuhanna. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Değerli kardeşim, eğer siz Tanrı'nın bir çocuğu iseniz dünyayı yeneceksiniz. Bu zaferi nasıl kazanacaksınız? Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diye yanıtı yine aynı ayette bulabiliriz. Savaşarak değil, İman ederek Yeşu Eriha'yı nasıl aldı? Eriha onun önündeki düşmandı ve bu şehri alması gerekiyordu. Şehri nasıl alacaktı? Savaşarak mı? Hayır, savaşması gerekmiyordu çünkü ne yapması gerektiğini Tanrı ona söyledi. Şehre saldırmanı istemiyorum. Kapıdan girmek için özel bir saldırı yapmanı da istemiyorum. Şehrin çevresinde yürümeni istiyorum. Cepheye özel birliklerini koyabilirsin ama bunların yanında kahinleri ve ahit sandığını da koyacaksın. Ve kahinler şehrin çevresinde dönerken boruları çalacaklar. Ancak şehre saldırmayacaksınız. Tanrı'nın Yeşu'ya söyledikleri hiç alışılmamış bir yöntemdi. Herhalde Eriha, Erden ırmağının taşmasıyla ya da diğer yollarda gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini almıştı ve böyle bir saldırıya hazırdılar. Dolayısıyla kapılarını kapatıp İsrail'e karşı savunma durumuna geçtiler. Herhalde kapıdaki nöbetçi şöyle bağırmıştı. İşte geldiler. İsrail'in tüm ordusu burada. İsrail kapılara yaklaştığında onları içeride bekleyen hazır bir ordu vardı. Ancak İsrailoğulları kapıya gelince yürümeye devam ettiler. şehrin duvarlarının çevresinde yürüdüler. Ve bir kez yürüyüp geriye kamplarına döndüler. O gece Eriha'daki komutanların bir araya gelip İsrail'in planını anlamaya çalıştıklarından emin olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla kendilerini bir gün sonraki savaşa hazırlıyorlardı. Ertesi gün yine kapı nöbetçisi şöyle bağırdı, işte geldiler. Yine tüm güçleriyle kapıları koruma altına almışlardı. Büyük olasılıkla surların üstündeki askerler kaynar yağ ve kaynar su boşaltmaya, saldırganları oklamaya hazırdılar. Ancak İsrail böyle bir girişimde bulunmadı. Şehrin çevresinde 6 gün daha yürüdüler. O zamana dek Eriha'nın içindeki askerler herhalde çıldırmak üzereydi. Ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyorlardı. 7. günde İsrail bir kez daha yürüdüğünde komutanlar derin bir oh çekip şöyle demişlerdi. Herhalde artık saldırmayacaklar. Çok çılgınca bir yöntemleri var. Dünyanın görüş açısından bakarsak bunun çok acayip, değişik bir strateji olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak bu kez bekçi şöyle bağırır. Bir dakika, bunlar geri dönmüyorlar, tekrar yürüyorlar. İsrail şehrin çevresinde 7. kez yürüyordu. Sonra ne oldu? İsrail'in kâhinleri boruları çaldılar. İnsanlar bağırdılar ve Eriha'nın duvarları yıkıldığında içerideki ordu büyük olasılıkla şaşıp kalmıştı. İsrail oğulları Eriha'yı nasıl aldılar? Savaşarak mı? Hayır. Onlar Yeşu'nun değil Rabbin buyruğu gereği şehrin çevresinde yürüyorlardı. Beni burada şaşırtan şey Eriha'nın duvarlarının yıkılışı değildir. Çünkü bu zaten arkeolojik kazılarla kanıtlanmıştır. Ancak Yeşu gibi iyi bir komutanın bu tür taktikler kullanmasıdır. Bunu Tanrı istemişti. Bu doğrudur. Ancak Yeşu yine de deneyimli bir komutan olarak buna karşı çıkabilirdi ama çıkmadı. Rab'be güvendi, Rab'be itaat etti. Yeşu neden bu taktiğe karşı çıkmadı? Bu sorunun yanıtını Yeşu'nun daha önce İsrail kampında elinde kılıç tutan birini gördüğü olayda aramalıyız. İsterseniz bu olayı siz kendiniz kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. Yeşu kitabının 5. bölümünde bulabilirsiniz. Yeşu gidip adama sen bizim taraftan mısın yoksa düşmanlarımız tarafından mısın diye sormuştu. Yeşu orada denetimi elinde tutanın kendisi olduğunu sanıyordu. Ancak adam dönüp yanıt verdiğinde onun doğaüstü bir varlık olduğunu anladı. Bence bu Mesih İsa'nın beden alarak dünyaya gelişinden çok ama çok önceden bedende görünmesiydi. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapandı, ona tapındı. Gördüğünüz gibi Eriha'yı almaya girişmeden önce Yeşu asıl komutanın kendisi olmadığını gördü. Asıl yönetim komutan çadırında değil yukarıda gökte göksel güçlerin ve tüm evrenin komutanının elindeydi. Yeşu'ya görünen komutan şöyle demişti. Hayır, fakat ben Rabbin ordusunun komutanı olarak şimdi geldim. Bir başka deyişle Rab Yeşu'ya şunu söylüyordu. Bu fiziksel olduğu kadar ruhsal bir savaştır ve bu savaşın komutanı benim. Dolayısıyla komutan Yeşu buyrukları asıl komutan olan Rabbin ordusunun komutanından, Rabbin ordusunun reisinden almak durumundaydı. Asıl komutan da çepeçevre şehri dolanan Yeşu'yu anlamak zor değil. Orada olup ona neden böyle acayip bir şey yaptığını sorsaydınız size şöyle yanıt verirdi. Evet, bu çok acayip bir şey. Ancak ben yalnızca bana söyleneni yapıyorum. Askerlik yaptıysanız bir askerin hiçbir zaman komutanına karşı gelmeyeceğini bilirsiniz. Komutan git şunu yap dediğinde asker bu konuyu ben de düşündüm. Bence onu yapmanın daha iyi bir yolu var diyemez. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Elbette hayır. Asker emredersiniz komutanım der ve gidip yapar. Ben askerdeyken bir gün komutanımız bize 1 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde, 60 santim derinliğinde bir çukur kazmamızı emretmişti. Kazdıktan sonra gelip bunu tekrar toprakla doldurmamızı söyledi ve elbette yaptık. Bu da acayip bir durumdu ama emre itaat etmek zorundaydık. Yeşu da verilen emri yerine getiriyordu. Komutanına inanmıştı. İbraniler 11. bölümde şöyledir. Eriha kentinin kale duvarları imanla 7 gün süreyle İsraillerce kuşatıldıktan sonra yıkıldı. Evet, surlar savaşarak değil, imanla yıkılmıştı. Bizim bundan alacağımız ders, savaşarak dünyayı yenemeyeceğimizdir. Bu nedenle ben bir kilise önderi olarak bana emanet edilen kilise topluluğunda büyük değişim hareketlerini çok fazla desteklememişimdir. Çok sayıda başarılı reformların olduğuna katılıyorum. Bu tür bir mücadelede yer almadım. Çünkü Tanrı'nın beni o yöne çağırdığını duymadım. Gerek kaba güçle gerekse söz gücüyle savaşarak dünyayı yenemezsiniz. Değerli bir vaiz ve yorumcu olan Dr. Vernon McGee başından geçen bir olayı şöyle anlatıyordu. Bir toplulukta önder olarak çalışırken eski bir film yıldızı beni arayıp bir reform hareketinin komitesine katılıp katılmayacağımı sormuştu. Böyle bir reforma ihtiyaç olduğunu bildiğim halde bu öneriyi kabul etmedim. Çünkü bu amaç için çağrılmamıştım. Buna şaşıran film yıldızı şöyle dedi bana. Yani komitede görev almayacak mısın? Bir vaiz olarak böyle önemli bir şeyle ilgilenmiyor musun? Ben de hayır, ilgilenmiyorum demedim. Yalnızca komitede hizmet etmeyeceğimi söyledim dedim. Ona nedenini de şöyle açıkladım. Rab beni gölde balık tutmaya çağırdı. Gölü temizlemeye değil. Benim işim Tanrı'nın sözünü yaymaktır. Temizleme işini Tanrı'nın ruhuna bırakıyorum. Bu onun işi. Film yıldızı bu cevabı pek sevmedi ama kabul etmek zorunda kaldı. Biz dünyayla uğraşıp reform getirmeye çalışmıyoruz. Hükümetin bazı konularda düzeltilmeye ihtiyacı olduğu konuları da düzeltmeye çalışmıyoruz. Politika alanına şöyle bir bakalım. Partilerin hiçbiri iyi durumda değil. İyi lider bulmak çok zor. Politik alanda etki yaratacak gücüm olsa da düzeltmek benim işim değil. Benim işim Tanrı'nın sözünü yaymaktır. Eski antlaşmada Eriha kentine saldıran İsrail ordusuna baktığımız zaman yine buna benzer bir durumu görebiliriz. Oldukça güçlü ordusu olduğu halde Yeşu'nun işi savaşmak değildi. Onun işi Tanrı'ya inanmaktı. O Tanrı'ya inandı ve surlar yıkıldı. Bugün imanla kurtulmuş olan bizler de eğer dünyayı savaşarak yenmeye çalışırsak yenemeyeceğiz. Kendi gücümüzle, kendi kurnazlığımızla, kendi yeteneklerimizle yapamayız bunu. Onu ancak imanla yenebiliriz. Bu dünyayla başa çıkmanın tek yoludur ve şu ayette bunu ortaya koyar. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka kim dünyaya üstün gelebilir? 1 Yuhanna 5 ayet 5. Değerli kardeşim, Mesih'e gerçekten iman ettiğinizde kendi gücünüzle değil Tanrı'nın gücüyle imanda korunursunuz. Mesih'teki imanımız bizi hem kurtarmıştır hem de şimdi kurtarmaktadır ve hem de gelecekte kurtuluşa mirasçı atamıştır. Yani kurtuluşumuz tamdır, eksiksizdir. Şimdi Yuhanna imanlının Mesih İsa'daki kurtuluşunun ne kadar emin olduğu konusunda güvence verip şöyle der 1 Yuhanna 5. bölüm 6. ayette. Suyla ve kanla gelen odur. Yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. Buna ruh da tanıklık eder. Çünkü ruh gerçektir. Bu bölümün 1. ayetinde Yuhanna, İsa'ya Mesih olarak iman edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. 5. ayette ona Tanrı'nın oğlu olarak iman etmekle dünyaya üstün geleceğimiz bildirilir. Şimdi Yuhanna onu daha derin bir şekilde açıklamaya başlar. Suyla ve kanla gelen deyimi biraz anlaşılması güç bir kavram gibi gözükebilir. Gerçekten de bu ayet üzerinde çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Belki de bu yorumlardan önde gelen 3 yorumu açıklamak iyi olur. Önce anlamalıyız ki Yuhanna bu deyimi kullanırken okuyucularının anlayabileceği bir kavrama değiniyordu. Şimdi açıklamalara geçerken mecazi anlamları gözden geçirmek iyi olur. Bazılarına göre su vaftizi simgeler. Bazıları ise suyu Tanrı'nın sözü olarak açıklar. Kan ise Mesih'in ölümünden söz eder. Birinci yoruma göre suyla kan kilise topluluğunun uyguladığı Mesih'in iki buyruğunu simgeler. Su vaftizi simgeler, kan ise Rabbin sofrasını. Bu bir bakıma bin dereden su getirip kilise uygulamalarını pekiştirme çabası olarak görülebilir. Kilise uygulamaları Mesih'in gelişinden sonra başladı. Bunlar onun gelişine araç olamaz. Mesih vaftiz ve Rabbin sofrası ile nasıl gelmiş olabilir? İkinci yorum, Agustin'e gibi eski yorumcular tarafından benimsenmiştir ki bu yorum suyla kanı Mesih'in ölümünden sonra böğrüne saplanan mızrağa ve dökülen su ile kana bağlar. Rab İsa Mesih'in ölümüyle ilgili kutsal kitap onun hiçbir kemiğinin kırılmayacağını belirtir. İsa'nın çarmıha çakıldığı dönemde ölümü hızlandırmak için çarmıha gerilenlerin bazılarının bacaklarını kırarlardı. Ancak elçi Yuhanna şöyle aktarıyor. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu görerek bacaklarını kırmadılar. Yine de askerlerden biri böğrünü kargıyla deldi. Hemen kan ve su aktı. Bunu görmüş olan tanıklık etti, öyle ki sizler de iman edesiniz. Onun tanıklığı gerçektir, o doğru söylediğini biliyor. Mesih çarmıha gerilirken Yuhanna oradaydı ve diğerlerinin fark etmediği bir şeyi fark etti. Herhalde diğer öğrencilere göre Yuhanna çarmıha daha yakındı. Asker mızrakla Mesih'in böğrünü deldiğinde o delinen yerden yalnız kan değil, hem kan hem de su geldiğini gördü. Yuhanna bunun önemini açıklıyor ve şöyle diyor. Su ile gelen, burada geçen su ne anlama geliyor? Su, Tanrı'nın sözünü simgeler. Rabbi İsa Mesih, Nikodim adında bir din adamına şöyle demişti. Sana önemle belirtiyorum. İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez, oraya giremez. Su, değerli dostum, Tanrı'nın ruhu tarafından uygulanan, yaşayan sözdür. Su ile ilgilenen, yani Tanrı'nın ruhunun kullandığı Tanrı sözü. Kan ise Mesih'in ölümünü kasteder. Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Buna ruh da tanıklık eder. Çünkü ruh gerçektir. Sevgili dinleyicim, hepsini canlandıracak olan ruhtur. Şaşırtıcı bir noktaya parmak basmak istiyorum. Rabbi İsa Mesih öğrencilerine ölümü, dirilişi ve Pentekost günü arasındaki dönemde Yeruşalim'de hiçbir şey yapmadan beklemelerini söylemişti. Tanıklık etmeyeceklerdi. Neden? Çünkü kutsal ruh olmadan etkili bir şekilde tanıklık edemezlerdi. Dolayısıyla birinin kurtulması sırasında hem Mesih'in 2000 yıl önce çarmıhtaki ölümü hem de Tanrı'nın ruhunun yüreklerde ve yaşamlardaki işi etkin olmaktadır. Radyo dinleyicilerinden aldığım mektuplar, Tanrı'nın ruhu ile alınan Tanrı sözünün Mesih'in kanını yüreklere ve yaşamlara uygulayabileceğini göstermiştir. Mesih günahlarımız için ölmüştür. Ancak bunu bizim için dipdiri bir gerçek haline getiren Tanrı'nın ruhudur. Gerçek tanıklığı yapan ruhtur ve bunu da bir tek o yapabilir.